Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında bir söylemden hareketle, aslında söylenen birkaç cümleden hareketle cümlenin gerisini biraz konuşmaya çalıştık. Ama tabii elbette bir niyet okumak değildi bu. Bugüne kadar yaşadıklarımızla kıyaslayarak yaşayabileceklerimizi biraz öngörme çalışmasıydı. O yayın şu anda Ünsalınlı.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri göreceğiz şimdi. Neleri yazmışlar, neleri yazmamış, neleri yazar gibi davranıp aslında bambaşka şeyler anlatmışlar. Bir parça onun üzerinde duracağız. Periskop izleyicileri yayını paylaşacaklar. Hemen 3 noktanın yanındaki yayını paylaş tuşundan ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım. Twitter'dan herkesi çağıracağım ve diyeceğim ki gelin hep beraber konuşalım. Bugünün gazetelerinde neler var da demek bir gün kısmet olur belki ama zannetmiyorum. En azından bugün için öyle bir şey yok. Çünkü gazeteler yine her zaman olduğu gibi Tığ Teber Şahmer'den devam edip duruyor. Bu arada yayın arasında birkaç mail geldi. Onlardan biri Zeynep Hoca, Zeynep Can'dır. Biliyorsunuz Tanpınar burada okurken sağ olsun kendisi de dizini açmıştı bana. Onunla da konuşmuştuk. Bu dil üzerine, dil ve söylem üzerine öğrencileriyle yaptığı bir çalışmadan Fransız felsefeci Roland Barthes'den de biraz bahsederek anlatmış. Diyor ki bugünün tabiriyle aslında baktığımız zaman o gifler, kısaltmalar çok daha fazla işlev görüyor. Hatta diyor biz Ahmet Haşim'in sözle musiki arasında kurduğu ilişkiden de ifade edersem sosyal medya değil artık yazıyla söz arasında daha ziyade söze yakın gibi duruyor bana. Öğrencilerle de böyle çalışıyoruz diyor. Haksız değilsiniz işte anlatmaya çalıştığımda tam buydu Zeynep Hocam. Doğrudur ben de öyle görüyorum. Yani bir de ama şundan bağımsız görmüyorum o yüzden o kadar uzun uzun anlatma ihtiyacı hissettim. Dil yaşayan bir organizma. Siz ne yaparsanız yapın dil var. Hep var olacak. İnsanların dillerini yok edebilmek mümkün değil. Evet konuşan insanları azaltmak mümkün. İnsanları yok etmek mümkün. Ama dil hele bir de yazılı varlığa dönmüşse o dili yok etme şansınız yok. O yüzden sağından solundan toparlamaya çalıştığınız zaman dil jandarmalığı yapmaya başladığınız zaman dili düzeltmek başka bir şey. Düzeltme ihtiyacında olmak, insanları uyarmak başka bir şey. Ama bu dil jandarmalığına döndüğü zaman hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Sadece kalıyorsunuz. Yani Türk Dil Kurumu'nun şöyle düşünün. Zeynep Hocam özelinde söylemiyorum tabii. Hepimiz için söylüyorum. Türk Dil Kurumu'nun 1980 öncesinde ve 80 sonrasında bir de 2002-3 Kasım'ından sonra üstlendiği görevleri düşünün. Yaklaşımını, dile yaklaşımını düşünün. Yani burada insanların konuştukları dili kutsalmış gibi sanki bir yere yapıştırıp sağından solundan orasına dokunamazsın burasını elleyemezsin. Dile ellememek diye bir şey mümkün değil. Kullanılan yapışıyor bir süre sonra üzerine. Evet bozulmasını engellemeye çalışmak hepimizin görevi. Arı duru bir Türkçe konuşmaya çalışmak hepimizin görevi. Ama bunu yaparken dilin kendi içindeki gelişimini de göz ardı edemeyiz. Eğer bunu yaparsak işte o zaman dille birlikte çağın da dışında kalmış oluyoruz. Bana kalırsa bu. Çok teşekkür ediyorum Zeynep Hocam katkınız için bir kez daha. Şimdi gazetelerde ne var? Bir kere sevgili dostlar bugün Hüseyin Gülerce Kemal Kılıçdaroğlu'na Fethullah Gülen'in Kılıçdaroğlu değil Çilingiroğlu dediğini yazmış. Ben 30-40 kişiyle birlikte duydum bunu diyor. 2014'te de yazdım ben bunu diyor. Tweetlerimde de ifade ettiğim gibi diyor hatta. Yani diyor ki ben eskiden FETÖ'cüydüm zaten diyor. Ha onu demiyor. O öyle değilmiş gibi davranıyor. Ama bir şey anlatmaya çalışıyor. Yani yerliler bize bir şey anlatmaya çalışıyor burada. Kurban mı istiyordur nedir anlamadım ama yani saçma sapan bir cümleyle bugün ona değinmek de mümkündü. Bu kadar yeter. Fazlası zaten zihnimizi yorar. Gerek yok. Kulaktan IQ kaçmasına neden oluyor Hüseyin Gülerce yazısı okumak. Yani bu kaçınılmaz. IQ var olan IQ'nuz kaçıyor bir süre sonra. Bir grubu deparlayıp gidiyor vücuttan. Terk. Ama böyle dediğini yazıyor ve bunu 30-40 kişiyle birlikte duydum ben ya diyor. İşte ben de onu anlatıyorum hep. 30-40 kişiyle birlikte insanları duyarken bak 2014'te bunu yazdım diyor. İnsanda birazcık bir parça gurur olur ya. Bir parça çok değil. Bak bir parça bir nebze ama insanda olur. Rahat olun. Ya 2014'ten bahsediyorsun. Türkiye Cumhuriyeti senin anlattığın güne kadar yani 2009'dan itibaren sallım sallım birbirine girerek sallandı. Kumpas davaları açıldı. Sen neredeydin o arada? He, içindeydin cemaatin yani. Evet, daha terk olmamıştı yani. İşte o zaman Çilingiroğlu diyordu ya. Ya yüzsüzlük başka bir şey gerçekten. Ama siyasal İslamcı yüzsüzlüğü bambaşka bir şey ya. Bambaşka bir şey. Gerçekten bambaşka bir şey. Bugün bütün bunların ötesinde okuyacaklarımız, hani nasıl anlatayım? Orhan Uğuroğlu saldırıları yazmış. Kendisi de saldırıya uğrayan insanlardan bir tanesi, biliyorsunuz. Bu arada A Haber bir haber yapmış ki anam, yani böyle bir şey olmaz. Dün gece yayınlanmış haber, ben görmedim. A Haber izlemiyorum ben. Bendeki en büyük eksiklik o. İşte o yüzden kültürel olarak çok geride kalıyorum. Zaman zaman hissediyorum bunu ama ne yapayım, beni de böyle kabul edin. Yani yapamıyorum ben daha fazlasını ya. Denedim, olmuyor efendim. Yani gerçekten beceremiyorum. Yoksa ben de izlemek istiyorum. Orada saldırganlardan bir tanesinin Tayyip Erdoğan'la ilgili olarak, Erdoğan 3. Abdülhamit'tir, öyle diyor, Abdülhamit'tir. 2. Abdülhamid'i de biz indirmiştik, 3.'yü de biz indireceğiz dediğini gösteren bir video yayınlamış. A Haber. Haberin giriş cümlesi nasıl bitiyor? Saldırganın ülkücü olduğuna ilişkin iddialarsa MHP tarafından yalanlandı. Ama aynı yüzü farklı, yalanlandı. Yersen. Ya büyük kavga var. Ciddi söylüyorum bak, çok büyük kavga var. Yeminle söylüyorum sana, öyle böyle bir kavga değil bu. Hani insan insanla böyle kavga eder mi? Etmez, etmesin zaten. Ama perde gerisinde bir daldılar ki birbirlerine, öyle böyle değil. Ya şimdi bunu söylüyor. Bunu söylüyor. Haberi yapan A Haber. Düşünsene ya. Cümleyi kurup uzattıkça valla böyle insan kendini evlerden ırak, Mustafa Sarıgül gibi hissediyor. Yani o cümleyi saçma sapan uzatıyor, bitiremiyor ondan sonra. Abuk sabuk bir yere geliyor cümle. Onun gibi, çünkü tuttuğun yeri elinde kalıyor. Bak, cümleyi kuran, bu bahsettiğimiz cümleyi kuran insan bir yerde duruyor. A Haber'de geçiyor bu cümle. O bir yerde duruyor. Bir iki gün önce Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından dünyanın en iyi televizyonu seçilmiş A Haber bir yerde duruyor. RTGD'nin 2 milyon lira rüşvet aldığı iddiası bir yerde duruyor. Üst üste istifalar içinde bir yerde duruyor. Ve biz diyoruz ki, Hüseyin Gülerce diyor ki FETÖ daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'na Çilingiroğlu diyormuş. Bak ya. Ülke çok tuhaf bir hale gelmedi mi sizce de ya? Ve bütün bunlar yaşanırken dün Washington Post'un normal sitesinin içinde görebilirsiniz onu, bir gerçeklik doğrulama diye mi adlandırılır? Daha önce de burada yayında konuşmuştuk. Trump döneminde, Trump'ın 4 yıllık başkanlık döneminde toplam 30.573 kere yalan söylediğini yazdılar orada. 30.573. Bu arada sadece veda konuşmasında, bugün Cansu da yazmış, sevgili Cansu Çamlıbel de yazmış Duvar İngiliz'de. Sadece veda konuşmasında 10 kere yalan söylemiş. Allah'ın çapsızı. Bu kadar mı hepsi? Yani 4 yılda 30.500 mü? Beceriksiz, kabiliyetsiz, saçaklı. Ama insan bu kadarcık söyleyebilirsen bunu anlatma bile. İnsan içine çıkma. Ha şey olabilir ama bu dur. Çıraklık dönemi olabilir. Çıraklık. Çünkü kalfalık var. Bir ustalık dönemi var ki. Biliyoruz da söylüyoruz oğlum. 30.573 ne be? Bizde var ya. Baksana, yemin ediyorum. Bu gücü, bu yalanın gücünü elektrik enerjisine döndürebilsek, bak yemin ediyorum sana, bütün dünya ışıl ışıl olur. Ya cillop gibi, Çin pavyonuna döner dünya. Yemin ediyorum. 60 bin led aynı anda basılmış gibi olur. Biz elektriğe döndürebilsek. 30.570 çapsız ya. Vallahi bildiğin çapsız ya. 4 yıl Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetti bir de bu düdük. Vay arkadaş, Robert De Niro ne büyük aktörmüş ya. Buna geldiği gün, hani iki kelimeden oluşan, F ile başlayan, ikinci kelimesi U olan, o hitap tarzı vardı ya, cuk oturmuş ya. Hakikaten arkadaş, ne çapsız herifmişsin sen ya. 30.573 ile 4 yılı tamamlamış. 4 yıl. Yani 7.500 yalan düşüyor yıl başına. Abi çok çok zavallısın sen ya. Çok zavallısın. Gerçekten çok zavallısın. Yani güne 25 yalan falan düşüyor. Ne ulan 25 yalan? Bir senin grup toplantın falan. Ha ondan işte, grup toplantısı falan yapmıyorsun sen. Peki senin yayını almıyorlar mıydı? Taklacı grup karşına oturup böyle 3 ya da 4 kişi. Hani böyle koltuğun ucuna otururlar. İşte adam bunları hiç yaşamadı ya. O saadeti hiç görmeden 4 yılda gitti. Koltuğun ucuna oturacaksın. Böyle kıçın yere değdi değecek. Koltuğa hani oturduğun belli olmayacak. Sadece tek teker koltukta olacak. Öyle düşün yani. Ve bu arada sürekli takla atacaksın. Dil hiç durmayacak. Hiç yaşamadı ki adam bunu ya. Yazık lan. Aslında bakınca da insan üzülüyor ya. Başkan oldum zannediyor dedik. 4 yıl. Ne gördün sen? Ne? Cumhuriyet'in manşeti Akkuyu depremi. Nükleer santral inşaatındaki patlamalar bölgeyi salladı. Korku ve soru işaretleri arttı. Bu arada demin yazdılar. Abdülkadir Selvi'nin yazısına değinmeyecek miyiz? Değinmeyeceğiz. Gerek yok. Çünkü yazıda hiç bilmediğimiz, aklımıza hiç gelmemiş bir cümle var. Diyor ki Erdoğan Saadet Partisi'nde ittifakta istiyor. Şerefsizim, benim aklıma gelmişti. Ama söylememiştim. Artık malumun ilamına geçildi. Neden? Ya saklayacak bir şey yok. Bak bunların hepsi sopa göstermece. Kime? Semih Yalçın, bence siz bunu bir görün. Bunu bir görün. Hatta anlamadıysanız Cemal Enginyurt'a sorun, o size anlatır. Deprem bölgesinde yapımı süren ve tabanında çatlaklar oluştuğu ileri sürülen Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında önceki akşam yaşanan iki patlama bölgedeki yurttaşları tedirgin etti. Günların Büyükeceli kasabasında evler zarar gördü. Valilik ve şirket kontrollü dinamit patlamaları olduğunu açıklarken kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını da duyurdu. Patlamaların olduğu saatlerde yaşanan 7 sarsıntı Kandilli Rasathanesi'nin veri kayıtlarına da girdi. Düşün. Ama kontrollü patlattık. Ya kısmetse biz kontrollü bu bölgeyi olduğu gibi imha etmek istiyoruz. Kontrollü ama. Bu bölgeyi düşüreceğiz sadece. Hepimiz aptalız ya. Öyle gösteriliyor. Kaos ekip gitti. Amerika Birleşik Devletleri'nde iktidarı bırakmamak için darbe benzeri bir hamle yapan Trump ülkeyi kutuplaştırarak Beyaz Saray'dan ayrıldı. Aslında şu araya kıçın kıçın ayrıldı, ne güzel yakışmaz mıydı? Ha? Vallahi bak, Türkçenin çok güzel böyle şeyleri vardır, deyimleri, ikilemeleri vardır. Mesela kıçın kıçın bunlardan bir tanesidir. Kıçın kıçın ayrıldı ve bir şekilde geri döneceğiz dedi. Biden Trump'ın katılmadığı törenle görevi devraldı. Gördünüz değil mi? Village People'dan YMCA çaldı. Young Men's Christian Association. You know? Öyle değil işte. Tövbe, böyle 17. yüzyıla temeli dayanan bir birlikten bahsediyoruz aslında. Yani böyle sadece sıradan bir şarkı olarak düşünmeyin onu. Konuşmasında birlik mesajı veren Biden toplumdaki çatışmayı bitirmek için çalışacağını söyledi. Amerika'nın tüm insanlar için adalet aradığını iddia eden Biden, işte bu kadar ilk yalanını söylemiş, ittifak ilişkilerimizi tamir edeceğiz dedi. Ay hadi inşallah. Ama biz balkon konuşmasına, hacı amca biz tokuz. Vallahi biz, bak bizde yine Türkçe'de çok güzel bir deyim vardır. Böyle yemek üstü gelen sofraya davet edildiğinde sağ ol biz o işi gördük denir. Biz o işi gördük, hem de çok gördük. Bir kere iki kere değil. Balkon oluyor evlerde bizde. Bizim kültürde balkon var. Balkona çıkıp konuşan arkadaşlar oluyor. Biz onu gördük. Onunla olmuyor iş. Ha, senin tören daha şekilliydi. Yani şöyle düşün, arkanda işte Egemen Bağış falan dizileceğini, sende Lady Gaga vardı, Jennifer Lopez falan vardı. Öyle yani, Garth Brooks çıktı. Seninki daha, hakikaten daha iyiydi şimdi, Allah var. Ama yani bizim kadroda, ha valla Erkan'ın, sevgili Erkan'ın söylediği hayvan terli hacı amca, bizde yiyen olmaz bunu. Valla biz, ya sen var ya, senden önceki saçak diye bir sor bak. O bile biliyordu. Hala bir numara yapıyorum zannederek gitti 4 sene sonra. Bence bir sor. Yaşına hürmetten söylüyorum. Sözde ortak mesajı. Biden'ın Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterdiği ve kongreden onay alması beklenen Blinken, Türkiye'yi sözde stratejik ortak olarak tanımladı ve S-400 nedeniyle daha fazla yaptırım uygulanabileceğini söyledi. Sözde. Abi ona çok kızan var bizde ya. Sözde deyince... Çok affedersin, deliriyor. Ha diyorsun, delirsin, bana ne? Sen de haklısın. Blinken mevcut yaptırımların etkisini izleyeceğiz. Türkiye'nin Rusya ile aynı çizgide olması kabul edilemez diye konuştu. O paraya çöktüler. Sefa Uyar'ın haberi günün en önemli haberlerinden biri. 15 Temmuz Yardım Vakfı var biliyorsunuz. Hani dün de eski bir FETÖ'cünün eşinin genel müdür görevine getirildiği yazmıştı Cumhuriyet Gazetesi'nde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili, Ankara milletvekili sevgili Murat Emir sormuş, görevlendirmeyi hangi kriterle yaptınız? Anlıyoruz ki AKP'nin şehit yakınları ve gaziler için toplanan paraları hak sahiplerine vermeye niyeti yok. Paranın üzerine çöktüler, vakfı da yandaşa makam kapısı yaptılar. Şimdi bununla ilgili muhtemelen sorulduğunda şu cevap gelecek. Paran bizde, bizde ya paran. Arkadaş ne para meraklısıymışsın sen de ya. Ne mal mülk meraklısı insanmışsın ya. Bir de bunlar çirkindir, öyle çökerler ha. Ciddi söylüyorum. Sen suçlu çıkarsın arada yani. Ne mal mülk meraklısı insanmışsın ya. Tamam ulan lanet olsun. Bizde lan paran. Biz gördük bunu çünkü. Gerçekten. Kabataş yalanını söyleyenlerden, hani uyduranlardan bir grubu böyle ayrıldı ortamdan. Tamam be üf. Ne özür dileyeceğim senden. Ne? Tamam yanlış, kapattık. Gitti. Çirkindir bunlar. Diyanet altı bakanlığı geçti. Hangi konuda? Yok yalanla, ha onunla değil, onu demiyorsun, tamam. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılında 10.9 milyar liralık harcamasıyla 6 bakanlığı geride bıraktı. Kaç? 10.9. 11 katrilyon bile harcayamamış mı garibanlar? Yazık be. Ya ay başına 1 katrilyon düşmüyor ve gözüne batıyor şu. Şunlar yazık, günah be. Diyanet'in bu yılki bütçesi de 12.9 milyar olarak belirlendi. Katrilyon, katrilyon, gül yüzlüm. 13 katrilyon. Bak 13 olmamış, vermemişler adamlara. Günah be. Diyanet geçen yıl Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik ve Ticaret Bakanlıklarından fazla harcama yaptı. Bak, bu ülkede gerçekten bunun hiç lamıcımı yok. İktidara gelecek parti kim olursa olsun, al sana kaynak. Bu teşkilatı kapattığın andan itibaren 13 katrilyon param var. Kapattığın andan itibaren. Bu arada bu sadece gideri, bunların mal varlıklarını saymıyorum. Yani Türkiye'nin her yerinde, Heybeliada'da sanatoryum binası verildi bunlara. Ankara'da Eskişehir yolunun kenarında bir yer var. Böyle bir şey olmaz. Her yerde, İstanbul'da, İzmir'de, her yerde. Kapat bu teşkilatı. Kafadan 15 katrilyon param var. Kafadan 15 katrilyon diyorum sana. Kapat ya. Ayrıca hepimize faydan olacak. Bunların atığı var. Atmosferi kirletiyor bunlar. Paramızı yuttukları gibi. Devam edelim. Bu arada ODTÜ'den bir haber var burada. Küçücük bir başlık olarak konmuş. Ben hani haberin detayını öğrenmeyi çok isterim. Bugün ve yarın biraz uğraşacağım bu haberle. Çıkartabilir miyim bir şey bilmiyorum ama. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Boğaziçi eylemlerine destek verdikleri gerekçesiyle 8 öğrenci asistanının görevlerine bütçe kesintisi nedeniyle son verildiği açıklandı. Bütçe kesintisi. Ama bütçe tam şimdi kesilmiş. 8 öğrenci asistan. Bakacağız yani neymiş, nereden çıkmış, bir görmeye çalışacağım. Hani beceririm beceremem bilmiyorum ama bir şey görürsem, bulursam söz sizinle de paylaşırım. Sabaha bakalım, dünyanın en güzel gazetesi ya. Oh şahane. Ulan diyorum, ben de sabah kalktığımdan beri içimde ferahlık var, nedir bu diye. Hocam varmış gül yüzlü. İşte ya. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi tarafından 180 ilim adamının 10 yıllık çalışmasıyla hazırlanan Gençler ve tüm aileniz için İslam'ın gerçeklerini öğrenmede rehberlik edecek eşsiz bir başvuru kaynağı Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu tarafından da özellikle tavsiye ediyorum diyerek söylenen Temel İslam Ansiklopedisi Sabah gazetesinden piyasada 960 lira olmasına rağmen özel kutusunda size son 69 kupona, o da son olur. Vallahi bak, ciddi söylüyorum, kaç kişi söyledi? Yani 80 kuponun altında kimse söylemedi. Sana son 69. Gazete kaç para? 1,5 lira. 70 odur. Çarpma. Ben çarpacağım abicim. 105 lira ediyor. Kabaca. Tamam. Bir tanesini düş. 103,5 liraya sana gelecek. Bak 160, 960 lira nerede? 103,5. İyi düşün. İyi düşün. O kadar diyorum. 2023'e daha büyük vizyonla hazırlanıyoruz. Hatırlıyor musun anlattığımı? Senin bu hayat... İşte onun farkındayız yani. Bu hayat kümledi. Ama 2023. Bak şu kadar söyleyeyim. Bugün duysan bundan bir sonra 2023'te nasıl bir hayatın olacağını, şerefsizim uykun kaçar. O kadar güzel. Anlatmıyorum bak, uykun kaçmasın diye. Tamam bu hayat çıktı. Onda şeyin yok. Gitti. Senin güme gitti biraz. Öyle oldu. Onu fark ettik biz de. Ama işte ne yapacaksın yani? Ama öbürü çok güzel. Sıradaki hayatımızı sevip de kavuşamayanlara ithaf ediyoruz. Ha gelir mi sıra? İşte onu bilmiyoruz. Onu bilemiyorsun ki, nereden bileceksin ya? Bugün Mahmut Övür FETÖ, CHP ve Joe Biden diye yazı yazmış. Okumayın okumayın, hiç gerek yok. Vallahi bak, ben okuyan bir insan olarak söylüyorum, hiç gerek yok. Yazık, günah. Ömrüne, gençliğine yazık ya. Sözcü'ye bakalım. Barajı konuşan iktidar yolcudur. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Sözcü gazetesi Ankara temsilcisine Saygı abiye, Saygı Öztürk'e konuşmuş ve AKP çevrelerinde seçim barajının yükseltilmesi, MHP çevrelerinde ise düşürülmesinin konuşulduğuna dikkat çekip barajı konuşan iktidar yolcudur demiş. Ya işin komik tarafı, biz bunu konuşmuştuk, hatırlıyorsunuz değil mi? MHP için barajın %10'un altında olması önemli. Niye? Geçemiyor. Ya kardeşim, hiç kıvırmaya gerek yok. Öyle bir oy yok. Yok öyle bir oyu. Ama öbür taraftan da işin sakat bir yönü var. Sen sürekli olarak aşağılıyorsun HDP'yi. Sürekli olarak. Terörist, tororo bunlar diyorsun. E barajı düşürdüğün zaman hatır hatır tek başına gelecek. Ne yapacaksın? Öbür taraftan ittifaka müsaade etsen, senin eleman diyecek ki, bir dakika, acaba bizi unuttun. Biz ne yapacağız? Ben hayatım boyunca hep senin yedeğinde mi kalacağım? Çok özür dilerim ama biz şimdi sence neyiz? Yani onun gibi bir soru bu. Sence biz neyiz şu anda? İttifak. İttifak is going on der. Milyonlarca işçi, memur, emekli ve esnafa para yok. Çünkü paralar buralara gidiyor. Bakalım nerelere gidiyormuş. Bir, bugüne kadar millet bahçelerine 16 milyar lira harcanmıştı. Şimdi de AKP'li belediyeler millet kıraathaneleri için milyonlarca lira harcayacak. Yatın yuvarlanın gari. 2. Geçen yıl 42 ilde süren cezaevleri için, yapımları süren 42 cezaevi için, 42 ilde devam eden cezaevleri için 4,4 milyar lira aktarılmıştı. Tamamlanabilmeleri için bu yılda 2,2 milyar lira daha harcanacak. Ettim sana 6,5 katrilyon da burası. Oh, 16'da millet bahçesinden kösmüştü. 22,5. Onu sen yuvarla, kıraathanelere falan üstü gider onun, 30 oldu. 13'te Diyanet'e çaktık, 43. 43 katrilyondan bahsediyorum. 43 katrilyon. Bu ne demek biliyor musun? Mesela gönül rahatlığıyla asgari ücretten vergi alınmaması demek. Vallahi bak, hemen hemen 43 milyar lira paramız olsa bizim, asgari ücretten vergi alınmasını kesebiliriz. Herkesin eline net ücret geçer. Çok rahat. Ama buralara gömüyorlar paraları. Dün vergi rekortmenleri açıklandı. Gördünüz mü bilmiyorum ama ya liste öyle saçma bir liste ki, isimler yok. Çoğu yok isimlerin. Nazar değer. Yani bazı grup öyle düşünüyor muhtemelen. Nazar değmesin diye şey yapmıyorum ben. Bazısı gelirinin nereden geldiğinin görünmesini istemiyor. Çünkü öyle başlıklar var ki, durun şuradan bir şey göstereceğim size. Oradan bulabiliriz de. Nereden? Şöyle yaparsam bulacağım diye düşünüyorum. Evet, çünkü Gönenç Gürkaynak dün o listeyi paylaştı kendi yeriyle birlikte. Heh, bak şimdi. Listenin adı 2019 vergilendirme dönemi gelir vergisi Türkiye geneli ilk 100 sıralaması. Hazır mıyız? 1. Adının açıklanmasını istemiyor. 2. Mehmet Sinan Tara menkul kıymet yatırım ortaklığı 70,5 milyon lira tahakkuk etmiş vergi. 70,5 milyon. 70 trilyon, 70,5 trilyon. 3. Mustafa Rahmi Koç kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri 70,5 milyon aşağı yukarı. Öyle bir küsurat var arada. Ama öyle bir küsurat ki aradaki, senin benim hayatımızı dağıtır. Yani böyle küsurat diyorum. Hani rahat rahat sallayayım diye. Aradaki küsurat var ya, senin benim hayatımızı silkeler yani. Ama orada küsur kalmış. 4. Adı yok. 5. Erman Alacak kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri 43,5 milyon lira. Arada 30 milyonluk bir bölüm var. Yok o kişi. Kim? Bir numarada biri var. Kim? Hiçbir fikrimiz yok. Ama iki numara 70,5'la başlıyorsa artık biri sen düşün. Gönenç Gürkaynak da şunu anlatıyor. Diyor ki, ben yine ilk ona girmişim. Ya ben serbest avukatlık yapan bir insanım kardeşim. Bir hukuk bürom var benim. Bana insanlar diyor ki, sen çok mu para kazanıyorsun? Yaptığım iş ortada. Ödediğim vergi de ortada. Defterlerim açık. Hani diyorum ya, benim vergi bu kadar değil. Benimki 60 küsür milyon lira. Yani ben listede, yok ya pis salladık, giremem ben ilk 100'e de, ilk 100, ilk 1000, ilk 10 bin. Ama bak iddiayla söylüyorum, piyasada iş adamıyım diye gezinen pek çok çapsızdan daha çok vergi ödediğimi garanti ederim size. Ama bu arada geliyoruz ya mesela 10, 11 ve 12'yi de dahil edecek olursak şöyle söyleyeyim. İlk 15'in içinde 1, 2, 5, 7, 8, 9, 15'te 9 tanesinin ismi yok. Yok. Nazar değer diye şey yapmadık biz. Yani ondan ne bileyim. Yani düşünmedim ben. Bilmem ki. Mesela hiç Sabancı ismi yok. Hiç yok. Mustafa Rahmi Koç diye Rahmi Koç'un adı yazıyor burada. Mesela hiç Sabancı soyadlı biri yok. Tuhaf geldi bana. Aydın Doğan var. 21 milyon lira ile 18. sırada. 21 milyon lira. Başka tanıyacağınız, sanki tanıyacağız desin bizim gibi çapsızların, şey çapsız değil durumsuzların. Ama bir kim ben çok merak ediyorum. Bir ile dördü çok merak ediyorum. Çünkü o sıralamayı acayip sallayacak. Acayip sallayacak. Evet, biri demin yazdı işte. Artık Cengiz mi olur İlfan'ın bilemedim ama bir arkadaşın demin yazdığı gibi. Hani akrabayı talukattan çıkar falan sıkıntı olur diye mi düşünen oldu acaba? Bilemedim ki. Neyse işte hikaye bu yani. Vergi listemiz de yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Vallahi yok. İlk 15'te 9 tanesinin adı yok. Özdağ'a saldıran zanlı Erdoğan'ı tehdit etmiş. Selçuk Özdağ'a yönelik saldırı sonrası tutuklanan Abdurrahman Gülseren'in Erdoğan'ı Abdülhamit'e benzeterek, Abdülhamit'e değil, Abdülhamit'e benzetmiş. Biz indireceğiz dediği ortaya çıktı. Video yayınlandı. Doğrudur. A Haber yayınladı. Ben sizin kafayı hiç anlamadım ki. Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz bilmiyorum ki. Milletin ne koyan arkadaş? Yok efendim. Rastlanamadı kendisine listede. Ben o ilk 15'ten birinin ne olduğunu düşünüyorum. Gerçekten. Hani habere konu olmasın diye. Habere konu olmasın diye yazılmadığını düşünüyorum. Nazar değer yani. Hayır, kolayla mı kazanıyor o para? Bir günün manşeti batırdınız memleketi, 23 işletmenin zararı yurttaşın sırtında. Sayıştay'ın raporu kamu işletmelerinin içine düştüğü darboğazı gösterdi. Kamu işletmelerinin 2019 yılı zararı bir yılda %24 artarak 13,7 milyar oldu. Kaça geldiydik biz demin? Toplamda kaç olmuştuk? 45 miydi? 40, 43. 43. 14 de buradan ekle. 57. Bak 57 katrilyon oldu. 57 katrilyonla ne olur biliyor musun? 57 katrilyonla emeklilikte taşa takılanlar var ya, onların sorunu çözülür. Vallahi bak çözülür. Ciddi söylüyorum. Ama onun yerine buraya gömüyorlar. Gidiyor, yutuluyor o paralar. Birileri kendi akrabasına, arkadaşına, eşine, dostuna, çakma vakfına gömüyor o paraları. Vallahi bak. Ben söylemiyorum, Sayıştay söylüyor. Protokoller niteliği artırmak içinmiş. Bu haberi duymuşsunuzdur muhtemelen. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sözleri. Yani ben bir ara kendimden bir gülme sesi aldım. Baktım ağzım oynamıyor. Nedenini anlamadım çok fazla ama. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Danıştay kararıyla yürürlüğü kısmen durdurulan TÜGVA protokolünün öğrencilere milli, ahlaki ve insani değerlerin kazandırılması amacıyla yarışmalar planlanması amacıyla imzalandığını belirtti. CHP milletvekili Murat Bakan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararını tanımadığını anlıyoruz dedi ve ekledi. Yargı kararlarını tanımamak siyasi iktidarın alışkanlığı ve pratiği haline geldi. Yalan mı? Efendim? Doğru, bence de. Patlama planlıymış. Yersen ve Toparoşlar. Akkuyu Nükleer Santrali inşaat çalışmaları sırasında meydana gelen ve bazı ev ve seralarda hasara yol açan patlamanın planlı olduğu duyuruldu. Duydunuz mu? Duymadınız mı? O da vallahi kusura bakmayın sizin sıkıntınız. Bu gidişle aşılanmayan bir tek halk kalacak. Kim onlar? İşte Mustafa Şentop Meclis Başkanı, Sayın Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı, Sayın Peri Doğunçek. Yani Türkiye'nin haklı gururu, önde gelen uzmanlarından biri, sevilen insan, kıymetli varlık, kalplerdeki kaymak Cornetto aynı zamanda kendisi. Yani sosyal medyada bir dövmeli fotoğraf paylaşılıyor. Görmüşsünüzdür. Mao var, Atatürk var, Abdülhamit Tuğrası var falan filan. O fotoğraf gerçek değil ha. Gördüm bir sürü insan gerçekmiş gibi davranıyor fotoğrafa. Amanı. Aman diyeyim. Ama söz doğru. Yani bir tek halk kalacak aşılanmayan. Devam edelim. Bir Gün Gazetesi. Böyle ha bu nasıl federasyon? Ya bu haberle ilgili ne çok şey atmışsınız. Bana mail gelmiş, mesaj gelmiş. Sonradan fark ettim ama. Wushu Federasyonu. Bizdeki Wushu Federasyonu ama. Gerçeği değil. Niye? Çünkü bizdeki gerçek değil. Çünkü bizdeki çakması, Dünya Wushu Federasyonu bu ne lan demişti. Şimdi onunla ilgili haberler üst üste yağmaya başlıyor. Wushu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz'ün geçen sene Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda sporcu Seçkin Çelik'in odasını bastırdığı iddia edildi. Çelik'in odasını basanlar arasında Akyüz'ün oğlu Necmettin Erbakan Akyüz de yer aldı. Nasıl? Şahane değil mi? Evet. Kendisini çok iyi tanırsınız Abdurrahman Akyüz'ü. Benim yaş kuşam. Gazeteciler zaten tanır da. Ankaralı gazetecilerin hepsi çok iyi tanır. Kendisi efsane bir fotoğrafla gündeme gelmiştir. Hatta Google'dan siz de görebilirsiniz. Necmettin Erbakan ayak yıkama maşrapa yazın. Herhangi bir arama motoruna çıkacaktır. Necmettin Erbakan. Çocuğun adı da. Necmettin Erbakan'ın en yakın koruması Sakaryalılar grubunun halay başıydı kendisi aynı zamanda. Herkes çok iyi tanır. Sonradan biliyorsunuz biz burada çok gülmüştük. Hatta sevgili Yekta Kulakları Çınlasın Yekta Kupan Wushu'ya başlayacağını çok etkilendiğini söylemişti bizim takımdan ayrı düz koşuda. Kıyafet hazırlıyoruz ona. Ama işte bizdeki federasyon ilga edilince sıkıntılı. Gerçekten sıkıntılı ya. Sen sporcunun odasını bas. Niye? Sana ne lan benim değil mi federasyon? Odasını da basarım. İstediğini de yaparım yani. İstediğimi yaparım. Evrensel'e bakalım. Evrensel gazetesini görelim. Açmamız gerekiyor tabii öncesinde açamadık. Ya toplu iş sözleşmesi masası ya grev halayı. Toplu sözleşmede belediyenin düşük zammına karşı çıkan Kadıköy ve Kartal Belediyesi işçileri belediye yönetimlerine taleplerimizi karşılayın çağrısı yaptı. Devam edelim. Bu ODTÜ'deki öğrenci asistanlarının 8'inin görevine son verilmesi konusu Evrensel Gazetesi'nde de var. CHP'li Levent Gök de gündeme getirmiş. Bakalım görürüz. Kamu borcu alarm veriyor. Makine Mühendisleri Odası'nın raporuna göre 2020'de kamu borcu %41 arttı. Patronlar tarafından yağmalanan işsizlik fonundaki açık, yap işlet devret modeli kara deliği büyüttü. Yeniden mali krize sürükleniyoruz. Vallahi takımdan ayrı düz koşu ne zaman olacak? Hadi spoiler vereyim ayın 30'unda. Bu ayın 30'unda cumartesi. Yani bu cumartesi değil bir sonraki cumartesi. Ayın 30'unda olacak bir aksilik olmazsa. Bu arada Habitat TV'yi izliyor musunuz bilmiyorum. Yani Coşkun abiler acayip güzel bir iş yaptılar. Coşkun abi, Timur. Çok güzel. Ben geçen gün sosyal medyada da paylaştım. Ya o kadar güzel bir belgesel izledim ki. Yayını Aydın'dan izleyen var mı? Var mıdır Aydın'dan izleyen bilmiyorum ama Aydın'a has bir şeydir o. Körüklü ağ çizmesi yapılır. Gerçekten bildiğiniz körüklüdür yani. Çok da böyle koncu falan yapımı özeldir. Acayip değişik bir şeydir. Onunla ilgili bir belgesel. Bu Bir Usta Bin Usta diye bir proje başlatmış. Milliyetin Bakanlığı galiba. Hakikaten iyi bir iş. Orada bir körüklü çizme ustasını izledim. Ya 25 dakikada adam öyle bir anlattı ki yani o çizmenin yapılmasını, yapılma gerekçesini, neden yapıldığını, onunla yürümenin farkını, ne yapılacağını. Çok acayip ya, çok acayip. Çok güzel programlar var. Timur orada bir teknoloji programı yapıyor. Eşi Şenay çok güzel bir gezi programı. Zaten YouTube üzerinden de izliyorsunuzdur. O da yapıyor. Çok acayip ya. Evet evet, Hasan Ali Atasoy yazmış. Meşhurdur körüklüğe. Doğrudur. Meşhurdur ama ben onun yapım sürecini bilmiyordum. Mesela onun körüğünü yaparken kullandıkları o penseyle yaptığı kainin. Düşünsenize deriye bir şekil vereceksiniz. İkinci şansınız yok ama. Yani deriyi büzüyorsunuz. Büzüyorsunuz ve kalıyor. O deriyi bir daha düzeltme şansınız yok. Yani geri dönüşü olmayan bir iş. Hakikaten geri dönüşü olmayan bir iş ve bir çizmenin koncuna olduğu gibi baklava deseni atıyor adam. Bu ancak ustadan öğrenilebilecek, ustasından öğrenilebilecek bir şey. Allah rahmet eylesin. Akbik olurumuzda izleyici rahmet dedemin vardı yazmış. Allah rahmet eylesin. Hakikaten muhteşem bir şey ya. Ya işte biz hani birilerinin kültür diye sokuşturduklarının nasıl yalan olduğunu anlatabiliyor muyum? İlk yayında konuştuğumuz hikaye tam da bu işte. Size, bize geçirmeye çalıştıkları şeyin kültürle bir alakası yok. O bir hayata bakış tarzı. Kültür bu. Hani daha önce konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz? 5 sene önce yayına ilk başladığımda söylemiştim. Kültürün çok farklı tanımları var. Bütün kültür tarihçileri, filozoflar hepsi farklı tanımlar yapıyor. Ama benim için çok önemli, çok basit bir tanımı vardır ve ben hep böyle değerlendiririm. Kültür her şey gittikten sonra geriye kalandır. Bu o işte. Her şey gittikten sonra geriye onu penseyle büzmesini bilen bir usta kalıyor. O çizmenin sahibi dedemin vardı diyen bir insan kalıyor. Nedenini soruyorsun o zaman. Neden yok oldu diye. Çünkü bunların yaşaması gerekiyor. Bunların anlatılması gerekiyor. İnsanların bunu bilmesi gerekiyor. Sadece Efeli'nin sembolü olduğu için değil. Machiavelli'nin Rumuzlu izleyici yazmış. Sadece Efeli'nin sembolü olduğu için değil. Bunu öğrendiğiniz zaman Efe'nin adının neden Efe olduğunu, Kurtuluş Savaşı'nda Efe'lerin ne yaptığını da anlıyorsunuz. Öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Tarihi, bütün bir tarihi içselleştiriyorsunuz o zaman. Bunu yapmanız lazım. Ya bizim sözlü tarihte zaten sıkıntımız var. Bizim kültürümüzün içinde maalesef, çok acı bir şey ama, otobiyografi yazma geleneği yok. Yazmıyor insanlar. Keşke yazsalar, bu tecrübeler aktarılsın. Ne bileyim ya, hep söylerim. Başka bir milletin hale gürü olsa, ciddi söylüyorum bak. Sene kaçtı hatırlamıyorum ama 2000'lerin başındaydı. Ben ilk kez Kazakistan'a gittiğimde, Kazakistan'daydı galiba. İlk kez Kazakistan'a gittiğimde orada yerel enstrümanlardan bir tanesiyle, böyle ağızda tutulan, hani lastikle bling bling bling yaparız ya biz çocukluktan. Onun daha değişiği, çok daha ilginç çalınan bir alet. Onun ustası sanatçılarından biriyle tanıştırdılar. Bizi adama gösterilen hürmetin farkına vardıktan sonra çok utanmıştım. Hakikaten çok utanmıştım. Çünkü bizde benzerleri hiç tanınmayan, bilinmeyen insanlardı. Başka bir milletin hale gürü olsa, yemin ediyorum pamuklara sarar, haftada bir gün müzede gösterir insanlara. Yani onun sözlü kültürdeki yerini anlatabilmek açısından. Biz hiç umurumuzda değil ya. Yani. Böyle bir develiğin içinde debelenip gidiyoruz. İşte o zaman da insan düşünüyor. Hakikaten insan düşünüyor. Ya evet ya diyorsun. Hakikaten kültür her şey gittikten sonra geriye kalandır. Doğru ama her şeyin gitmesi için bu kadar da hızlı çaba göstermeye gerek var mı acaba ya? Var olanı biraz korumamız gerekmiyor mu bizim? O yüzden bu bir usta bin usta hikayesi hakikaten çok iyi proje. Kim düşündüyse eline koluna, aklına, zihnine, beynine sağlık. Çok iyi. Onların öğrenilmesi gerekiyor. Çünkü unutulmaması gerekiyor. Gelenek diyorsun. Saçma sapan, hani kıçından element uydurmasın kimse. Gelenekse bu işte gelenek. Gerçek gelenek bu. Hani anlatıyorum ya, Ahmet Ağaoğlu Cumhuriyet'in ilk sosyologlarından. Onun tarifi son derece önemli. Medeniyet dediğin şey diyor, nadide bir çiçektir. Ama eşeğin biri gelip hart diye kopartır onu diyor. Isırır. İşte ona mukayyet olmak lazım. O eşeğe izin vermemek lazım. Heh, ağız kopuzu. Hayır yaşayın Karesi TV. Ağız kopuzu adı. Doğru. Yani şeyi hatırlayamıyorum. Çalan kişinin adını hatırlayamıyorum ama çok acayip bir şeydi ya. Ya sadece bakırcılık değil ki. Herkes bir şey anlatıyor. Verebilecek onlarca örneğiniz var. Benim de var. Bir kısmı zamana yenik düşmüş şeyler. Doğrudur. Ama bunlar aynı zamanda yaşaması gereken gelenekler de. Ya bugün insanlık mesela. Bugün düşünün, bütün iyi gastronomistler tamamı, yani o gastronomi uzmanlarının tamamı, hepsi bakır tencereler üzerinden işte. Yemek onda çok güzel pişiyor ya. Ya şahane ya. Lan biz tillanı biliyoruz bunu. Bakırdan bahsettiğin zaman kalaycılık geliyor gündeme. Kalaycılık, çünkü onu kalaylamazsan yani geçmiş olsun. Semiyallahu limen hamide gidiyorsun. Ama kalaycılık da var. O da bir sanat. Çok zor bir şey. Basit değil ki. Ben çocukken hani bütün sokaklarda bahçesi büyük olan apartmanların önüne kurulurdu. Hallaç da oraya gelirdi. Yani o yatakların yününü atan, onun sesini dinlemek bile muhteşem bir şeydi. Kalaycı da büyük ateş yakabilecekleri yere gelirlerdi onlar da. Bizim çocukken, benim doğup büyüdüğüm, yani 5 yaşına kadar oturduğum sokakta, bizim apartmanımızın önünde çok büyük bir bahçe vardı. Oraya kurarlardı mesela. Şimdi bu, sen kalaycılık artık kalmadı deme şansın yok ki. Bakır tencere bu kadar revaçtayken ne yapacaksın? Ne yapacaksın yani? Bakırı bulduk ama kalaya ihtiyaç duymuyoruz biz ya. Yok, kalaylısını sevmiyoruz biz. Neyse, Yeni Şafak reform güvence verecek. Kime? Beni düşünerek söylüyorsunuz, bende karşılığı yok, baştan söyleyeyim. Meclise Şubat ayında gelmesi beklenen reform paketinin ekonomi ayağında önemli yenilikler var. Kız, yeniliği bırak da şu adamı bulun. Vallahi bak, yemin ediyorum ya. Şubat'ta 3 ay olacak. 8 Kasım kendisinden en son haber aldığımız gün. Reformun yüzü suyu hürmetine adamı bulun da bir en azından izleyici locasını falan oturtun mecliste. Bir görelim ya ne yaptı. Yabancı yatırımcıya artık güvence evrakı verilecek. Ne? Güvence evrakı. Dalga geçiyorsun. Ya adı o da olmayabilir tam. AB ülkelerindeki bu uygulamanın Türkiye'de olmaması yatırımcıda bazı çekincelere yol açıyordu. Ha, yatırımcı güvence evrakı olmadığı için gelmiyor diyorsun. Senin abuk sabuk konuşman değil yani. Onu alırım, bunu keserim, öbürünü kapatırım, onu atarım, bunu tutarım. O değil. Danimarka ile bile papaz olan irade değil yani. Mantıklı ya. Oldun, saklama, mutmain oldun. Ya kırıtma bana, oldun işte. Fark ediyorum, gözlerin kısıldı. Mutmain oldun demin. Ayrıca niye utanıyorsun ki? Mutmain olmak kötü bir şey değil ki. Ticari davalar daha hızlı sonuçlanacak ve yatırımcıyı koruyan adımlar atılacak. Evet. TOG'un teknikerleri yetişiyor. TOG. Otomobil Girişim Grubu. Türkiye Otomobil otomobil Girişim Grubu. Ya baba yiğitler var ya, yerli otomobil. O. Hani yerli adı sadece yerli. Motoru biri yapıyor, şasiyi biri yapıyor. Biz sadece tornavidayla sıkıyoruz ya. Ha, o işte. İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksekokulu Elektrikli Araç Teknolojisi müfredatını aldı. Bölümü bitirenler elektrikli araçların bakım ve servis hizmetlerinde çalışacak. Rektör Profesör Ahmet Kızılay, TOG hepimizin gönlünde taht kurdu. Biz de sürece katkı sunacak ekibi yetiştirmeye karar verdik dedi. Yani nasipse 15-20 yıla tamamız. Bir kuşak daha çıkartmamız gerekiyor. Sonra ha, o zamana araba kalır mı? Zannetmiyorum ama. Yani neden umutsuzluğa düşelim ki? Dünkü haberi hatırlıyor musunuz? Mehmet Ali Çelebi haberini, burada konuştuğumuzu. Bu habere dikkat edin demiştim. Bak, Yeni Şafak bugün de tokaçlamaya devam ediyor. Lan sen bana adını yazmaktan utanıyorsun. Sen bana şereften bahsedebilecek adam mısın? Defol. Habere devam etmişler. Meclis açılınca harekete geçecekler. CHP yönetimine HDP ile ittifaktan rahatsız olduklarını ileten ve partide demokrasi olmadığını belirten bir mektup yazan milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ile Hüseyin Avni Aksoy'a henüz cevap gelmedi. 26 Ocak'ta meclis açılınca yeni adım atacak iki vekil yakın çevrelerine sabredin, neler olacağını yakın zamanda göreceksiniz dedi. Kime dedi? Yakın çevrelerine. Sen? Alt kat komşusu bizim, onların yakın çevresine yakın. Saçma oluyor böyle deyince ama farkındayım, ama aslında bak gerçekten öyle. Yakın çevrelerine yakın. Yani tam yakın çevresi sayılmaz ama yakın. Yeni Şafak'a. Evet, çok bir daha oldun. Bak söylemiştim, en güzeli de budur. Üst üste o çoklu mutmain. O çok güzel bir şey. Küresel sistemin en üst seviyesinde olacağız. Ne zaman? Kısa zamanda. Ha, bu hayat gitti diyorsun, bunu kaybettik, diğerine. İşte. Nasip kısmet. Gelin, hep söylüyorum işte, gelin bile ata biniyor. Söyleyecek hiçbir şey yok gibi. Diyorsun ki nasip kısmet. Neyse ya, ne yapacaksın? Yüksek faiz yatırım düşmanı söylemiş miydim? Bugün para politikası kurulu toplanıyor. Merkez Bankası. Yeni Şafak ikinci haberi yapmış aynı yerde. Yüksek faiz dolarizasyonu neden çözmüyor? Faizlerin düşmesini bekleyen iş dünyası atılacak adımları yakından izliyor. Akıllı ol, akıllı ol diyor. Bugün. Bakacağız, göreceğiz. Akşam gazetesine bakalım. Sincar'a üçlü kıskaç manşeti. PKK'nın yeni üssü haline getirdiği Sincar'dan temizlenmesi için Ankara, Bağdat, Erbil mutabakata vardı. Bakan Hulusi Akar yakında önemli gelişmeler olabilir diye konuştu. İlişkilerimizi tamir edeceğiz. Akşamın manşeti bugün. Aslında devamını yazmamış haberin. Devamında da Joe Biden şöyle dedi. Türkiye'den de çok özür diliyorum. Özellikle Tayyip Erdoğan'dan. Bu çapsız saçaklı, abuk sabuk konuştuğu, inanın çok üzgünüm. Yani ne isterseniz o olacak. Eşekler gibi pişmanız yani. Öyle söyleyeyim. O kadar söyleyeyim. Onu almamış akşam gazetesi. Ben oranı da manşete çekerler diye düşünüyordum. Evet. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yeni kuracağı partinin adı Memleket olacak. İlk etapta 3 CHP'li vekil partiye katılacak. Parti kaçta başlıyor? Her şey siyasi parti. Tamam. Anadolu Ajansı'nın haberine göre İnce'nin 4 Eylül 2020'de başlattığı hareket ilk bahar aylarında Memleket Partisi adıyla partileşecek. Kurucular kurulunda 70'e yakın isim yer alacak. Genel merkez için Çankaya'dan 4 katlı bir bina tutuldu. Bir şey söyleyeceğim. Daha önce bu Ahmet Davutoğlu'nun da tuttuğu şu Doğukent üzerindeki aynı bina değildir değil mi? Orası çünkü tuhaf bir şey. Bütün siyasi partiler bir kere tutuyor orayı. Sonra hiçbir orada oturmuyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu Eskişehir yolunda hani Gelecek, Deva, İyi Parti hepsinin yerleştiği o Çukur Ambar'ın karşı tarafı var. Mustafa Kemal Mahallesi. Oradan düşünmez misiniz? Emlakçı gibi oldu biliyorum da. Hani yakın olursunuz. Gitgeller kolay olur partiler arası. Muhalif konumdaki 3 milletvekili katılacak. Ayrıca İyi Partili isimlerle de temas sürüyor. 3 diyorsun. Bu Yeni Şafak'ın yazdığı Mehmet Ali Çelebi ile diğer milletvekili var mı onun içinde? Onlar kendilerini bilir. Ben konuşmak istemiyorum. Tek parti faşizmi. Hah bunu diyorum. Hadi ya. Sen de mi? Evet. Erdoğan'ın açıklayacağı yargı ve ekonomi reformuyla bürokratik süreçler ve uzun dava süreleri kısalacak. Evet. Mantıklı. Çok ayıp. Vallahi takvimi açmamışız, iyi mi? Kız o kadar güzel gazete. Hemen açalım, hemen bakalım. Sabah bakmadım, hemen bir şey kaybettiğimi düşünmüyorum. Bakalım neymiş Takvim Gazetesi'nin sür manşeti. Vergisiz asgari ücret. Demin onu söyledim, bak kaynak buldum, 50 katrilyonluk. Diyaneti kapat, kapata kafadan 13 katrilyon geliyor. Takvimden milyonlar her gün vergi rehberi, kimlerin maaşından vergi alınmayacak? Kimlerin? İşte bilmiyorum kimlerin, mümkün mü öyle bir şey? 3000'lik aylık, 3000 liralık aylık kime ödenecek? Lan böyle soru mu olur? Okullarda KDV yüzde kaç olacak? Emekliye en az 4500 lira. Dedim ya bunlar kapanmaya yakın, artık iyice delirdiler. 2000, dün 2900, bugün 4500. Nasipse biz bu haftayı kafadan şöyle kabaca bir 10.000 euro ile kapatırız sadece bu haftayı. İhtiyacı olana 1000 lira. Neye ihtiyacı olana? İşte öyle ihtiyacı olana. Benim ihtiyacım 1000 lira. Harbi mi? Evet. Aşk olsun. Ben ne zaman emekli olurum? Olamazsın abicim. O öyle kolay değil. Molali bozuldu. Neyi bozuldu? Molali. Morali. Hayır, molali. Ezgi Mola'dan bahsediyor. Haberde molali bozuldu. Ezgi Mola evinin mutfağını yenilemeye karar verdi. 120 bin lirayı duyunca şoka girdi. O paraya Beylikdüzü'nde 1+1 alırım. Şimdi burada iki tane yanlış var. Evet 120 bin lira çok fazla ama Beylikdüzü'nde 1+1'i gezebilirsiniz o fiyata muhtemelen sadece. Ya da 1+1'de oturma hakkı kazanabilirsiniz. Zannetmiyorum yani. Acı biber hastalığı yener. Biberdeki hangi madde şifa saçıyor? Kanserle nasıl savaşıyor? Kolesterol tehlikeli yol. Bak bunu da güzel olmuş. Fındık fıstık hoşça kal kısırlık. Sağlıklı beslenme doğurganlığı arttırıyor. Diyorsun. Evet. Fındık. Onu biliyoruz. Yok öyle değil bu sefer. Rahmi koruyor. Rahmi mi koruyor? He. Ya konuştuk aramızda arkadaşlarla. Dedik atmadığımız ne kaldı? Biri dedi ki rahmi korursa ne olur dedi. Dedim ki elini korkak alıştırma, yardır gitsin ya. Fıstık erkeği güçlendiriyor. Kadını? Cık, hiç faydası yok. Mercimek yumurtayı çoğaltıyor. Yumurta derken başkan? He onu... Lan böyle mi yazdınız bunu? Cık, o kadar da söyledim. Yumurta ya, ovülasyon anlamı. Oho, daha biz arkadaşım neler anlatacağız ya. Biz bu saçları boşuna küt kestirmedik. Zeytinyağı kistleri önlüyor. Diyorsun. Tabii canım. Fındık, fıstık, mercimek, zeytinyağı. Hop bitti. Bitti. Milletten demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin gaspla kendilerine takdimini bekleyenler hiç kusura bakmasınlar daha çok beklerler diyen insan dilin bozulmasından şikayet etti. Kim olduğunu ben söylemek istemiyorum, o kendini bilir. Saraya uçtu. Ne çapsız çapsız haber yapıyorsunuz. Saray deme şuna. Ucu nereye dokunuyor onun? Beyaz Saray, beyaz külliye, külliye de olmaz ki oraya şimdi. Gitti işte ya, o beyaz biten bina var ya, oraya gitti. Trump Beyaz Saray'dan çıktı, Florida'daki kendi sarayına taşındı. Amerika'da bir dönem bitti. Donald Trump koltuğu yeni başkan Joe Biden'a devretmeden Washington'ı terk etti. Eşi Melania ile el ele tutuşup sessiz sedasız uçağına bindi. Florida'daki 160 milyon dolarlık malikanesine gitti. Dün dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Melania Trump benim 4 yıl boyunca gördüğüm en neşeli tavrına sahipti. Gülüyordu kadın sürekli olarak. Elini mesela çekmedi bu sefer. Lap diye tuttu elini. Benim rahmetli babaannem son görümlüğü derdi. Öyle bir şey mi acaba bu? Son görümlüğü. Ha? Yani artık bundan sonra görüp göreceğim. Bu zaten. Elimi mi tutacaksın, yüzüme mi güleceksin, ne yapıyorsan hani yap. Ondan sonrası maalesef. Kadın nasıl gülüyordu ya, gördünüz mü? Acayip mutlu. Of. Trump'tan sır mektup. Joe Biden ABD'nin 46. başkanı oldu. Törende Trump yoktu. Ondan kalansa Oval Office'te bıraktığı mektuptu. Hani Binali Bey'in yazdığı gibi ben gidiyorum mu yazdı. Hoşça kalın, ben gidiyorum. Olabilir. Hoşça kalın. Ben gidiyorum. HES doğrusu. Ne? İstanbul'da bazı vatandaşlar HES kodunu İstanbul kartıyla eşleştiremedi. Trafik birbirine girdi. Suçlusu kim bunun? İşte HES kodunu eşleştiremeyenler. HES kodunu koyan kim? Ekrem İmamoğlu. Olmaz lan, HES kodunu da Sağlık Bakanlığı yapıyor bak şimdi. Eşleştiremediği için ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi hatalı. Hacıladı. Ya Hacı Sabancı köşesi var gazetede. Adam satın mı aldı, ne yaptı bilmiyorum ki. Aynı yerde Hacı Sabancı haberi çıkıyor artık. Takvim gazetesinde. Gazete batmaya yakın, tamamen bitmek üzereyken iyice iğrençleşti artık. Parayla orayı satıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Hacı Sabancı'nın dün de vardı aynı yerde haberi. Hacıladı. Nazlı Kayı Hacı Sabancı ile nişanlandı. Allah mesut etsin, tamamını erdirsin. Müstakbel kocasının kuzeniyle evli olan Pınar Sabancı'yı kıskandı. Onun gibi psikoloji eğitimi almaya başladı. Kıskandığı için diyorsun. Oha! Nasıl kıskançlık o ya? Kıskandığı için psikoloji eğitimi alıyor. Ben şunun gerçeğini öğrenmek istiyorum ya. Vay arkadaş. İlk kez yaşanıyor bence bu. İlk kez. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya ki o bir gerçek. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağımızı da hep söylüyoruz ayrıca. Biz farklıyız. Etnik kökenler, cinsel yönelimler, ne bileyim, engeller, engelsizlikler, inançlar, inançsızlıklar. Hepsi farklı ama aynı ülkeyi seviyoruz. Onun için oturup konuşuyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Niye? Çünkü bunu yaparsak bizi kimsenin ayıramayacağını biliyoruz. Demokrasi çok zor bir yönetim şekli. Gerçekten çok zor. Başkasını kabullenip birlikte yaşamayı göze almak çok acayip zor. Ama becerilirse dünyanın en güzel şeyi, çünkü çok büyük zenginlik vaat ediyor insana. Her görüşten, her yerden insanlar, hep bir arada yaşıyorsun. Herkesin hayatının bir zenginliği var ve o zenginlik diğerinin de kullanımına açılıyor. Hem de gönüllü olarak, hem de sonuna kadar. Çok iyi bir şey. Yapabilir miyiz? Vallahi burada 5,5 senedir öyle böyle beceriyoruz. Hayata yansıtır mıyız? Elbette yansıtırız. Yeter ki isteyelim. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Bu yayını nasıl destekleyeceğinizi biliyorsunuz. Hepinizden en öncelikli isteğim, lütfen özellikle YouTube'dan şu anda yayını izleyenler, şu beğeni tuşunu, yukarı doğru baş parmak işareti, ne olur kullanın. Bu önemli. Ya bunu yaparak çok büyük bir destek atmış olacaksınız yayına. Gerçekten gönül rahatlığıyla şunu diyebilirsiniz. Ben bu yayının destekçisiyim oğlum. Net hem de. Şunu yaparak, sadece şu yukarı doğru baş parmak hareketi. Çünkü o zaman YouTube bu videoyu başka insanlara da tavsiye edecek. Bakın böyle bir şey var, siz de izleyin diye. Çok basit. Onun dışında nasıl destek olabilirsiniz? Vallahi birkaç yöntem var işte, biliyorsunuz. Patreon'la ilgili zaten yayının sonunda görüyorsunuz onu. ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atarsanız desteğin diğer yöntemlerini de anlatırım ben size. Ama mesela YouTube kanalına abone olmak, ki abone olmayı ünsalunlu.com.tr'den de yapabilirsiniz. Orada bir katıl tuşu var. İsterseniz onu kullanırsınız. İstemezseniz kullanmak zorunda değilsiniz. Zorunlu değil çünkü. Ama en büyük destek hep aynı. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Ya çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam burada olacağım ben. Hem hayatı konuşacağız, hem bu hafta içinde okuduğum kitapları 3 tane kitabı tanıtacağım size. Onlarla ilgili konuşacağız. Ama hayatı paylaşacağız her şeyden önce. Haftanın sonuna doğru koşar adım gidiyoruz. Umarım bugün hepimiz için, hepiniz için çok güzel, çok sağlıklı, çok başarılı, huzurlu, bolluk bereket içinde yüzümüzün hep güldüğü ama her şeyin ötesinde çok çok çok sağlıklı, şahane bir gün olur. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere. Ölmezse akıllıysam ben buradayım. Gelin sizle birlikte hayatımızı konuşmaya devam edelim. Çok güzel, çok huzurlu bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.